Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Ben Nil, nasılsınız? Beni soracak olursanız iyiyim. İlk bölümü yayınladığım Haziran ayının üstünden 3 ay geçti. Sonbahar geldi, insanlar şehre döndü, okullar açıldı. Son birkaç yıla kadar yaz bittiğinde üzgün olduğumu, yazı çok sevdiğimi söylerdim. Şimdi ise yazı aslında ardından gelen sonbahar sebebiyle sevdiğimi fark ediyorum. Yavaş yavaş camı pencereyi kapatmak, şort tişört dışarı çıkmanın yerini giyilen sıcacık kıyafetlerin alması, içe dönmek, kendimle daha çok vakit geçirmek mutlu ediyor beni. Yaz, hareketli ama ritmik olmayan bir şarkı gibi, herkesin farklı yönlerde hareket ettiği bir şekilde geçerken sonbaharda ritim düzeliyor, kış ise harmonik, düzenli bir ritimle hep birlikte içinde olduğumuz akışa eşlik ediyor. Ne iş yaptığımızdan, sorumluluklarımızdan bağımsız şekilde o akış içinde kendimizi bulmak, iç sesimizi dinlemek, anda kalmak ve kendimizi geleceğe hazırlamak daha kolay oluyor bana göre. Sonbaharın bir başka sevdiğim tarafıysa yeni başlangıçların mevsimi olması. Eylül ve Ekim özellikle yeni bir sınıfa, okula ya da işe başlanan birçok insan için heyecan ve tazelik içeren aylar. Bu bölümü de benim hayatımın en önemli başlangıçlarından birinin gerçekleştiği, üniversite hayatına başladığım 2007 sonbaharıyla açacağız. Önceki bölümü dinleyenler hatırlarlar. Lisede yabancı dil bölümünden mezun olmuş, dil sınavına girmeden yalnızca konservatuvar sınavları için barajı aşmam gerektiğinden üniversite sınavına girmiş ve konservatuvarı kazanamamıştım. Elimde iki opsiyon vardı. Ya 2 yıllık bir sözel bölüm bulup gidecektim ya da bir sonraki sene dilden sınava girip üniversitede dil okuyacaktım. İkinci opsiyon hayallerimle örtüşmediğinden özel üniversitelerde gidebileceğim 2 yıllık bölümlere bakmaya başladım. En uygun bölüm ve fiyatı en düşük olan üniversite İstanbul Aydın Üniversitesi'nin radyo ve televizyon programcılığı bölümüydü. Bütçemizi aşsa da annem bir şekilde altından kalkarız dedi. Babamsa öyle bir imkanımız yok, okutamayız dedi. Ama okumamanın bir alternatif olmadığını bir şekilde izah ettik. Okula kaydoldum ve bir noktada babaannem okul taksitlerinin yarısını ödemeye gönüllü oldu. Sonrası ise hesapta olan olmayan bir yığın tesadüfler zinciri olarak gelişti. Çok isteyip hayalini kurduğum ama nasıl gerçekleşeceğini bilmediğim birçok şeyin gerçekleştiği, kendimi inşa etmeye çalışırken en sağlam tuğlalardan bazılarını koymama sebep olan 2 sene geçirdim. Her bölümde üstüne basarak diyorum ya, olaylar birbirine bağlanacak diye, işte bu bölüm o bağlantıların dolu dolu kurulmaya başladığı zamanları anlatacak. O zaman başlayalım. Liseyi 17 yaşında bitirmiş ve o yaz diğer olan biten şeylerin yanında kendime iş aramaya başlamıştım. Ama iş bulmak sandığım kadar kolay değildi. Enerjim, zamanım ve onları part-time bir iş aracılığıyla paraya çevirme hevesim vardı. Ama yakında üniversiteye gitmeyi hedefleyen, idealleri olan bir genç için iş bulmak imkansız gibiydi. En sonunda kendime bir araştırma şirketinde internet sağlayıcılarından birinin bir meydanda stand kurup üye kazanmaya çalıştığı bir projesinde çalışmaya başladım. Ne iş ne de işverenler içime sinmemişti. Bir müddet çalışırsan sonra araştırma işlerine geçebilirsin demişlerdi ama gözlemlediğim kadarıyla araştırma işi de bana göre değildi. Çocukken kendi su istasyonumuzda ara sıra telefonlara bakmam karşılığında gazete kuponu biriktirip bisikletle cep telefonu almış, babamın sonrasında çalıştığı bir su firmasının tanıtımı için bir iki kere kenar mahallelerdeki halk pazarlarında su dağıtarak harçlık kazanmış, bir de sokakta gitar çalarak para toplamıştım. Bunlar deneyimi olmayan bir çocuk için kabul edilebilir işlerdi ama gitar çalmak haricindekiler ileride yaşamak istediğim hayatla bağlantı kurmama yardımcı olabilecek işler değildi. Stant işinden o şirkete başka arkadaşlarımı sokarak ayrıldım. O arkadaşlarım orada uzun süre çalıştılar. Bu iş sanıyorum kendim için diye çıktığım yolda etrafımdakilere el verip kendim için başka kapılar çalmak üzere yola devam etmemin de başlangıcı. Nasılsa başka işler bulur, okurken harçlığımı çıkartırım düşüncesi ve hayal ettiğim gibi bir geleceğe ulaşmak için başka bir yol olmadığını düşündüğümden aileme yük olduğumu bilsem de bunu düşünmemeye çalışarak başladım İstanbul Aydın Üniversitesi'ne. Öğreneceklerime, edineceğim deneyimlere, okulun vaat ettiği profesyonel kariyere odaklanmaya çalışıyordum. Evimiz Anadolu yakasında Küçükyalı'da, kampüs ise Avrupa yakasında Küçükçekmece'de olduğundan sabah 4 gibi uyanıp, hazırlanıp, bir sürü toplu taşıma aracı değiştirip sabah 8'de ya da 9'da başlayan derslere yetişmeye çalışıyordum. O zamana kadar kendi kendime gittiğim en uzak yer Kadıköy'ken artık her sabah okula gitmek için bütün İstanbul'u baştan sona geçmem gerekiyordu. Hemen her sabah en uygun ulaşım yolunu bulmak için farklı kombinasyonlar deniyordum. Okula kaydolurken o ay açılacak olan metrobüse güvenmiştim. Ama ne zaman metrobüse binsem ya erken iniyor ya da ineceğim durağı kaçırıp geri dönmek zorunda kalıyordum. Bu uzun yolculuklardan sonra okula vardığımda yorgun oluyordum. Dolu dolu geçen dersler de geç bittiğinden eve dönüş yolunda iyice yorulup döner dönmez sabah okula gitmek için hemen yatıyordum. Öğrendiklerimi sindirecek, üzerine düşünecek zamanım kalmıyordu. Bunun yanında okulda iyi arkadaşlar edinmiştim. Bir de önceki bölümde Çınarcık'ta bir erkek arkadaş grubuyla tanıştığımdan bahsetmiştim. O grubun hepsi aileleriyle Bakırköy'de okula yakın mesafede yaşıyor, sık sık bir araya geliyor ve arada beni de davet ediyorlardı. Bir iki saat zaman buldukça gidiyordum. Arkadaşlarımdan biri aile apartmanında yaşıyordu. Burası hikayenin geri kalanında da bahsi geçecek olan The Apartman. Odasında bateri ve müzik aletleri vardı. Diğerleri de kendi enstrümanlarıyla geliyorlardı. Filmlerdeki gibi bir arkadaş ortamı vardı. Çay kahve içiyor, müzik dinliyor, hayallerimizden, sanattan, güzel şeylerden bahsediyorduk. Hatta bir de apartmanın bodrum katına müzik stüdyosu inşa etmeye başlamışlardı. Onlarla zaman geçirmekten çok keyif alıyordum. Kabul görmek, bir grubun parçası olmak, aranmak çok güzeldi. Ta ki en başta Çınarcık'ta ilk tanıştığımızda yakınlaşır gibi olduğumuz ama aramızda bir şey olmadan arkadaşlığımıza devam ettiğimiz çocuğun abisinin suistimaline maruz kalana kadar. Bu sefer arkadaşlarımdan biri değil, arkadaşımın abisi aramış ya da mesaj göndermişti. Bir grubun parçası olup bunu önemseyen, onlarla zaman geçirmek, davet edilmek için dört gözle bekleyen, o grupta yerini sağlamlaştırmak isteyen, çocukla genç arası 17 yaşında biriydim o zaman. Beni ne diyerek çağırdığını hatırlamıyorum. Aynı apartmanda yaşadıkları için arkadaşlarımı da görürüm umuduyla gelirim dediğimi, evde başka kimse olmadığını, taleplerine yanıt vermeyip uzaklaşmaya çalıştığımı ama hayırdan anlamadığını hatırlıyorum. Kendi içimde bir şok yaşamış, daha sonra bu olayın başka olumsuz taraflarıyla da baş etmek zorunda kalmıştım. Güzel güzel ilerleyen arkadaşlıkların yanında grup içinden birine zamanla ilgi duymaya başladığım bir döneme denk gelmişti ve ben henüz başıma ne geldiğini anlayıp kendimi savunamayacak kadar toydum. Benden en az 5, belki 10 yaş büyük olan bu kişi başarılı olmanın verdiği özgüvenle bunu saklama ihtiyacı da duymamıştı. Günümüze dönecek olursak bu bölümü yazmak için bilgisayar başına uzun süre oturamadım. Beni rahatsız eden bir şey olduğunun farkındaydım ancak ne olduğunu tam olarak bilemiyordum. Yakın zamanda çözüme ulaştıramadıklarımı da bir profesyonel yardımıyla çözmek için tekrar terapiye başladım ve öykümü anlatırken konu bu meseleye geldi. Fark ettim ki kendini bir cerrah gibi ameliyat masasında didik didik eden ben bile yaşadığımın bir suistimal olduğunu 32 yaşıma ikinci kez terapiye başlayana kadar fark etmemiş, o dönem arkadaşlarımın yaptığı gibi kendimi suçlamışım. Hem de bu yaşa kadar. Arkadaş grubumu kaybetmemek için nazik olmaya çalışırken benden faydalanmasına göz yummuşum. Kendi değerini bilemeyen, sevilmiş, sahip çıkılmış hissetmeyen çoğu toy, hatta yetişkin insan gibi bedenime sahip çıkamamış, kendimi incitmişim. Bedenimi kendim istiyorsam paylaşmam, istemiyorsam korumam. Cinselliğimi yalnızca duygusal ve fiziksel açıdan çekim hissettiğim için yaşamam. Başka sorunları önleyecek, başıma gelebilecek başka şeylerden kurtaracak ya da en basit haliyle karşı tarafı kırmaktan korktuğum için hayır diyemediğimden yaşamamam gerektiğini bilmiyordum. Tüm bunları anlatacak kadar açık olmak ya da olmamak benim elimde bugün. Anlatmayı seçiyorum çünkü biliyorum ki yalnız değilim. Bunu maalesef 30'larını aşmış, cinselliklerinin suistimal edilmesine hala fırsat veren arkadaşlarım olduğu, geçmişte benzer deneyimler yaşayıp adını koyamadığından hala suçlu hissedenler olduğunu bildiğim için ama en çok da hayatının başında olan ve benzer bir durumda kendilerini korumayı seçmelerini dilediğim gençler için seçiyorum. Umarım geçmiş deneyimlerden taşıdığınız yüklere ve hayat içinde karşınıza çıkanlara başka bir gözle bakmanıza yardım olur anlattıklarımın. Dönelim okula başladığım zamanlarda olan diğer yaşananlara. Zaman hızla ilerliyor, vizeler yaklaşıyordu. Ev, okul, nadir de olsa Bakırköy'deki arkadaş ziyaretlerinden başka hiçbir şeye zaman yoktu. Bir akşam annem üstümü örtmek için odaya girdiğinde okula gitmek için kalkıp hazırlanmaya başlamış, sonra saatin daha gece yarısı bile olmadığını görmüş. Başka bir akşam eve geldiğimde normalde hiç kanamayan burnum şakır şakır kanamaya başlamıştı. Bu yoğunlukta part-time bir işe girmek bir yana ders çalışacak halim ve zamanım kalmıyordu. Bu düzende sınıfı geçmem çok zordu. Sigara içiyordum, yol dünya kadar para tutuyordu, yemek yemek için ucu ucuna bir bütçem kalıyordu. Kendi kendime bir hesap yaptım ve ev arkadaşı bulur, uygun fiyatlı bir ev tutarsam hem part-time bir işe girebilirim, hem yol parası azalır, hem de ders çalışabilirim, okula gitmemin bir manası olur diye düşündüm. Ve bu düşüncemi tek seferde kuvvetli bir hayır yanıtı beklesem de anneme aktardım. Ama annem hayır değil, düşünelim dedi. Kısa süreli bir çözüm olarak da birkaç gün Etiler'de yaşayan kuzenimde kalmaya başladım. O dönemden birkaç anı ve paylaşmaya değer olay var. İlkinde Mecidiyeköy meydanındaki kaosun içinde Etiler'e giden otobüsü bulmaya çalışıyorum. Otobüste aylık akbilin geçip geçmediğinden emin değilim. Karnım aç ve cebimdeki parayla simit almak ya da aksilik ihtimaline karşın otobüse saklamak arasında gidip geliyorum. Gururluyum. Kimsenin parasız olduğumu bilmesini istemiyorum. Önümde iki alternatif var. İlki simitle karnımı doyurmak ve otobüste aylık akbil geçmiyorsa bir şekilde izah etmek. İkincisi ise parayı tutup kuzenimin evine gururumdan acıktım diyemeyeceğimi bilerek aç gitmek. Tanımadığım insanlara karşı boynumun bükülmesi daha katlanılabilir geliyor ve simidi alıyorum. Neyse ki otobüste aylık akbil geçiyor. İkinci anıysa yine kuzenimde kaldığım bir gün, o dönemde her hafta çıktığı gün aldığım Uykusuz dergisinin çizerlerinden biriyle Facebook üstünden konuşmaya başlıyorum. Uykusuz fanı olan tek kişi ben değilim. Bu olayın öncesinde bir gün bir sınıf arkadaşım gel diyor. Eve gitmeden önce Beyoğlu'ndaki ofislerine gidip tanışalım. Küçük bir rakı alıyor hediye olarak. Gidip birkaç çizerle tanışıp rakıyı verip çıkıyoruz. Sanata ve sanatçıya meraklıyım. Tanımak, bilmek, anlamak istiyorum. O gün Facebook üstünden konuştuğum çizer beklemediğim yerden bir soruyla geliyor. Diyor ki birazdan bir iki bira içmek için Beyoğlu'na gideceğim. İstersen katılabilirsin. Hayır demem mümkün değil. O zamana kadar alkolle işim olmamış ama küçük bir bira söyler sohbet ederim diye düşünüyorum. Zaten param bir ona bir de yola yeter. Henüz 17 yaşındayım. Bara gitmem yasal bile değil. Bunu da söylemiyorum çizere ve bir şekilde yolu bulup Nevzade'deki bara varıyorum. Bir tarafım flörtöz yaklaşır mı acaba diye korkuyor. Öteki yanım bir sürü soru sormak istiyor. Korktuğum başıma gelmiyor. Ne sorsam yanıtladığı güzel bir sohbet ediyoruz. Ben önümdeki biraya yalnızca dudağımı değdirip çekiyorum. Ya polis gelir kimlik kontrolü yaparsa diye bir korkum var reşit olmadığım için bir yandan. Saat ilerleyince çizere artık zamanı geldi diye düşünüp 17 yaşında olduğumu söylüyorum. Sabah dersim var ve kuzenime gitmem lazım. Birlikte Taksim Meydanı'na yürüyoruz. Gazete bayilerinden birinde durup neredeyse piyasada ne kadar karikatür dergisi varsa alıyor. Böyle oluyor demek ki diye düşünüyorum. Karikatür dünyasındaki her detayı takip ediyorlar. Ve hayatımda ilk defa bir gece yarısı otobüsüne biniyorum. Çok insan yok ama olanların hepsi ayrı bir dünyada o esnada. Koltuklara yayılmış sarhoş amcalar, yıpranmış kadınlar, birkaç genç ve biri çok uzun boylu, uzun saçlı ve simsiyah uzun deri ceketli, diğeri yine simsiyah giyinmiş kısa ve tombul iki metalci çocuk. Otobüsten indiğim yerden yarım saat kadar upuzun karanlık bir yolda yürümem gerektiğini biliyorum. Ürküyorum. Telefonum var ama o dönem internet yok telefonlarda. Yolu bulamazsam ayvayı yerim ama o kısma odaklanmamaya çalışıyorum. İneceğim yere geldiğimde hızlı hızlı yürüme hedefiyle iniyorum otobüsten ve o metalci gençler bir müddet arkamdan yürüyor. Zararsız olduklarını düşünsem de korkup hızlanıyorum ve kuzenimin evine giden yolu buluyorum. Birkaç kilometre uzunluğundaki yolda duvarların arkasındaki sitelerden ve arada karşıma çıkan güvenlik kulübelerinden başka bir şey yok. Tek başıma o yolda yürürken aynı araba birkaç kere yanımdan geçiyor. Korka korka yürümeye devam ediyorum ve araba başka bir geçişinde yanımda duruyor. Tek başınıza karanlıkta yürümeyin bu saatte. Nereye gidecekseniz bırakayım diyor arabayı kullanan genç adam. Aklıma bin türlü şey geliyor. Vardım sayılır, teşekkürler deyip yürümeye devam ediyorum. 5 dakika kadar sonra aynı adam tekrar geliyor ve camı açıp sizin için endişelendiğim için dönüp dönüp kontrol ediyorum. Haber için gece nöbetinde olan bir gazeteciyim. Adım soyadım bu. Bu da basın kartım. Lütfen gelin gideceğiniz yere bırakayım. Rahat rahat nöbetime devam edeyim. Samimiyetine ve gösterdiği basın kartına güvenip biniyorum arabaya. Arabadan inerken benden bir daha o saatlerde karanlık sokaklarda yürümemem için söz istiyor. Korkmaktan yorulmuş haldeyim. Söz veriyorum. Yine bu dönemlerde birlikte Uykusuz Dergisi'nin ofisine gittiğim arkadaşım en sevdiğim müzik gruplarından biri olan Anathema konserine davetiye ayarlıyor. Tek başıma cebimde 5 kuruş para olmadan gidip izliyorum konseri. Beyoğlu'ndayım. Yeni Melek gibi bir sahneyi hayatımda ilk defa görüyorum. Kendimi ve dünyayı keşfetmek için olabildiğince temkinli şekilde tüm fırsatları değerlendirmeye çalışıyorum. Hiçbir şeyin durduğum yerde önüme gelmeyeceğinin bilinciyle adım adım çalıyorum merak ettiğim kapıları. Hayat bu tempoyla akarken bacaklarımda zaman zaman ortaya çıkan ağrılar dayanılmaz hale geliyor. Çapa'dan ya ben ya annem randevu alıyoruz. 17 yaşındaki küçücük omuzlarım her şeyi taşır. Kendi başımın çaresine bakarım inancıyla kontroller, testlerle geçen o dönemi tek başıma hastane koridorlarını arşınlayarak geçiriyorum. Genç bir doktor diyor ki, Raynaud fenomeni diye romatolojik bir hastalığın var. Çok yüksek ihtimalle 4 yanı fayans kaplı su istasyonunda geçen soğuk ve stresli çocukluğumun da etkisiyle gelişen bu hastalıkla yaşayacağımı, kendimi soğuktan, stresten ve kötü alışkanlıklardan korumak harici bir çözüm olmadığını öğreniyorum. Yeri gelmişken tekrar edelim, hayatta her şey birbiriyle bağlantılı. Tüm bunlar okula başladığım ilk 1-2 ay içinde gerçekleşiyor. Bu arada sınıfta çok güzel bir arkadaş grubu ediniyorum. Sınıfın da grubun da en küçüğü benim. Edindiğim o arkadaş grubuyla proje ödevlerini ortak yaptığımız ve sözel dersleri zorlanmadan geçebileceğimi bildiğimden okul da çok kötü ilerlemiyor. Tek derdim yorgunluk. Annem, bak bakalım ev arkadaşı bulabilecek misin diyor. Her yerde ev arkadaşı aramaya başlıyorum ve daha ilk gün okulun bahçesinde otururken biri gelip çakmak istiyor. Veririm ama ev arkadaşı arayan arkadaşım varsa veririm diyorum. Aa var diyor ve arkadaşını çağırıyor. Kızla hemen tanışıp anlaşıyoruz. Ama diyor benim ev arayacak zamanım yok. Bu bütçede bu lokasyonlarda ev bulunursa varırım. Tamam diyorum ve hemen ardından annemle Yeni Bosna'da bulduğumuz bir bodrum katını görmeye gidiyoruz. Hiç bilmediğim bir yaşam alanı, alışık olmadığım tarzda insanların olduğu kalabalık bir mahallede bu ev. Medeniyetten uzak, tanıdığım hiçbir şey yok etrafta. Ev sahipleri en üst katta oturuyorlar. Anne, babaanne, baba ve çocuklar beraber yaşıyorlar. Anne diyor ki, benim de oğlum başka şehirde okuyor. Kızınızı gurbetteki oğlumuz gibi bağrımıza basarız. Müstakbel ev arkadaşımı arıyorum, onaylıyor ve tutuyoruz bu evi. Bir yer yatağı, birkaç mutfak eşyasıyla taşınıyorum. Ev arkadaşım komple yatak odası, mutfak eşyaları, oturma odasına çek yat, kilimler getiriyor. Onun annesi babası onu yerleştirdikten sonra çay içmek istiyorlar ama benimkiler çaya kalmıyor hatırladığım kadarıyla. Elimde çocukluğumdan beri hayalini kurduğum kendi evimin anahtarıyla oturuyorum yer yatağının üzerine. Henüz hala 17 yaşında bir çocukken üstelik. Evi tutuyoruz ama ev arkadaşım o eve uğramıyor hiç. Okuldan geldiğimde ev sahibim yemeğe çağırıyor hemen. Önüme bir tabak koyuyor, doyana kadar yediğimden emin olup çayla bisküviye kadar getiriyor önüme. Sohbet ediyorlar, okulumu soruyorlar. Eskisi kadar aykırı görünmesem de bariz şekilde farklı olmamı umursamıyor bu geleneksel aile. Kendimi onlardan farklı ama onların yanında güvende hissediyorum. Evde tek başımayım ama odamda mumlarım, müziğim, kendime ait, kendimden başka kimseyi duymak zorunda olmadığım bir alanım var. Yorgunluğum azalıyor yavaş yavaş ve tekrar iş bakmaya başlıyorum. Bakırköy'deki arkadaş grubu içinde hoşlanmaya başladığım çocukla diğer arkadaşların tepkilerinden korka korka da olsa görüşüyoruz 1-2 kere. Aşık oluyorum. Onun da bana aşık olduğunu biliyorum. Arkadaşının abisinin niyetinin ne olduğunu o anlıyor ama diğerleri için aynı şey geçerli değil. Görüşmeyi kesiyoruz ve içimde imkansız bir aşkla yaşamaya başlıyorum. Tek başıma yaşamaktan ne kadar mutlu olsam da evin içinde, odamın duvarlarında gezmeye başlayan kapkara böceklerden korktuğum için geceleri uyuyamaz hale geliyorum. Evde 3 tane boz ayı olsa o kadar korkmam. Böceklerden ve iletişim kurma imkanımın olmadığı her şeyden ödüm kopuyor. Ailem okuyayım diye imkansızı gerçekleştirmiş, benim için çok zor katlandıkları bir masrafın altına girmişken bu evde yaşamakta zorlanıyorum demem mümkün değil. Derken bir mucize oluyor. Aile apartmanında yaşayan, bateri çalan arkadaşımın annesi, ki sonrasında onun abisi daha da yakın arkadaşım oluyor, adına Umut diyelim. En üst kattaki köşe daire boşaldı, apartmanı satacağımız için satılana kadar sen kiralayabilirsin istersen. Ev büyük, üçüncü ev arkadaşı da gelebilir diyor. Bahsettiğim apartman, işte o, the apartman. Suistimaline uğradığım abi de, Umut ve arkadaşım olan kardeşi de o apartmanda yaşıyorlar. Bodrum'un da müzik stüdyosu olan apartman burası. Karşılaşma durumunda abiyi görmezden gelir, arkadaşlarımla aramı düzeltir, sevdiğim çocuğu daha sık görebilirim diye düşünüyorum. Sınıftaki en yakın arkadaşım da servisle karşıya gidip gelmekten yorulduğu için birlikte yaşama fikrimiz zaten var. Ailesiyle konuşuyor. İlk ev arkadaşım bu evi de görmeden taşınmayı kabul ediyor ve bu ferah kocaman daireyi tutuyoruz. Hem de kişi başı ödediğimiz kira aynı kalıyor. Sonra Umut geliyor kırmızı bir minibüsle. Bir akşam da eşyaları birlikte toplayıp taşıyoruz evi. Umut gay. Ev işlerinden keyif alıyor. Çabucak yerleştiriyoruz evi. Bir de ev boş kalınca annesiyle beraber iki tane çekyat ayarlıyorlar. Yuva gibi bir ev yaratıyoruz. Okula ve küçük yalıya gitmek daha kolay. Hem semt hem de ev çok daha güzel ve en yakın arkadaşımla birlikte yaşıyoruz artık. İkinci bölümü adını veren alıntı burada da varlık gösteriyor. Güneş her zaman bize ulaşmanın yolunu buluyor. Hafta içleri okula gidip gelmek, ders çalışmak, okul sonrası evi silip süpürmek, ödev ve projeler için okul arkadaşlarıyla evde toplanmakla geçiyor. Cuma günleri de okuldan çıkar çıkmaz sırt çantalarımızla aile evine gidip pazar akşamları da eve dönüyoruz en yakın arkadaşım olan ev arkadaşımla. İkimizin de ailesi çok uzun bir süre çay içmek için bile gelip bakmıyor evimize. Babam pazar akşamları beni arabayla bırakıyor ama merak edip yukarı çıkmak istemiyor. Zaman böyle akıp giderken suistimaline uğradığım abinin arkadaşım olan kardeşi yavru bir kedi var, sahiplenmek ister misiniz diye soruyor. Olur diyoruz, el kadar bir kedi, adını Bambam koyuyoruz. Bambam'ın hayatımıza girmesinin hemen ardından annelerimizi çağırıyoruz. İstiyoruz ki yaşadığımız evi ve hayatı görsünler. Annem, o zaman 7 yaşında olan kardeşim ve ev arkadaşımın annesi kalmaya geliyorlar. Okul çıkışı hem onları hem Bambam'ı görme heyecanıyla okula gidiyoruz. Eve döndüğümüzde herkesi suratı allak bullak vaziyette otururken buluyoruz. Ne oldu diyoruz, cevap vermiyorlar. Bambam'ı soruyoruz ve öğreniyoruz ki ev arkadaşımın annesi mutfakta fasulye ayıklarken yanlışlıkla üstüne basmış ve el kadar olan Bambam'ı kaybetmişiz. O yetmiyormuş gibi 7 yaşındaki kardeşim de şahit olmuş bu olaya. Sorumluluğunu aldığım ilk evcil hayvanı böyle acı bir şekilde kaybediyorum.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Tüm bunlar olurken bir yandan çok derin bir aşk acısıyla yaşıyorum. Sevdiğim çocuk sık sık bodrum katına kurdukları müzik stüdyosuna geliyor. Stüdyoyu kurarlarken bana sen de vokal yaparsın demiş olsalar da hem kendime olan güvensizliğim hem de oyun oynamadan, keyif alınacak aktiviteleri kendime hak görmeden büyüdüğümden, üstüne artık grup içinde kabul gördüğümü de hissetmediğimden bir kere bile almıyorum mikrofonu elime. Kendilerine başka bir vokal buluyorlar. Hatta sahneye çıkacak bir iki mekan bile ayarlıyorlar. Aramız eskisi kadar iyi olmasa da arada beni de davet ediyorlar provalara ve ancak o zamanlar ya da bir iki kere çıktıkları sahnelerde görebiliyorum sevdiğim çocuğu. Bir yandan evin düzeni ve temizliğini, faturaların ve kiranın takibini yapıyorum, okula gidiyorum, ödev yapıp projeler hazırlıyorum, hafta sonları ailemin yanına gidiyorum, her gece onları iyi olsunlar diye dua etmeye devam ediyorum. Hata yapmam, derslerden kötü not almam, ekstra masraf çıkarmam, başka herhangi bir talepte bulunmam mümkün değil. Ailemin iyi olduğunu, benim yüzümden çok büyük bir yoklukla mücadele etmek zorunda olmadıklarını, kardeşimin hem tartışmalar hem de maddi imkansızlıklarla boğuşmak zorunda kalmadığını, İyi olduklarını görmeye ihtiyacım var. O dönem En azından ben evdeyken çok büyük tartışmalara şahit olmasam da başka bir şey oluyor. Babam düşüp bayılmaya, ani kusma nöbetleri geçirmeye başlıyor. Doktora da gitmiyor bir müddet. Dengesi bozulmasın diye dört koldan ayakta tutmaya çalıştığım hayat elimden hiçbir şeyin gelmediği bir sorunla geliyor bu sefer. Babam arkadaşlarından da duyduklarıyla kendi kendine vertigo teşhisi koyuyor. İlaç kullanmaya başlıyor. Sonra doktora da gidiyor hatırladığım kadarıyla. Onu okul ve ev masraflarıyla hasta edecek kadar strese soktuğumu düşünüp berbat ve çaresiz hissediyorum. Okul taksidi, kira, faturalar, her hafta 50 lira harçlık, annemin hafta sonları benim için yaptığı temel ihtiyaç alışverişinde kalem azaltmak mümkün değil. Öğrenci evimizde yemek piştiğini hatırlamıyorum. Kalorifer yakmıyoruz. Kısabildiğimiz her şeyden kısıyoruz. Zar zor inşa ettiğim düzen başıma yıkılacak diye ödüm kopuyor. Midemde şiddeti gittikçe artan bir ağrıyla yaşamaya başlıyorum. Ağrı sinirlerimi, sinirlerim ağrıyı tetikliyor. Herhangi bir tartışmaya, yüksek sese, olumsuz bir tavra ya da konuşmaya en ufak bir sabrım kalmıyor. Yine hastane yollarına düşüyorum ve mide ilaçları kullanmaya başlıyorum. Bu arada uygun bir part-time iş arayıp bulamıyorum. Başvurup görüşmeye gittiğim her ilan bir şekilde tuhaf yerlerde tuhaf insanların 3 kuruşa yaptırmak istedikleri işler oluyor. Bulduğum tek iş Beyoğlu'nda broşür dağıtmak oluyor o zamana kadar. O işi de doğup büyüdüğüm küçük yalıda bebekliğimden beri gittiğim zincir marketlerin piyasayı domine etmediği zamanlarda süpermarket görevi gören aile marketinde buluyorum. Bu ara görünmüyorsun, nerelerdesin diye sormaları üstüne radyo TV okuduğumu ve iş aradığımı dile getiriyorum. Yeğen var diyorlar, Beyoğlu'nda reklam ajansı var, iletişim bilgilerini veriyorlar. O zamana kadar gördüklerimi düşünerek kim bilir ne vizyonsuz, köhne ve berbat bir ajanstır diye düşünüyorum. Ama Beyoğlu'ndaki adrese gittiğimde tarihi bir bina içinde güzel bir stille döşenmiş bir ofis ve modern insanlarla karşılaşıyorum. İki kişi lazım diyorlar. Taksim'in girişinde broşür dağıtılacak. Durumu benden daha iyi olsa da ev arkadaşım da çalışmak istiyor. Varız diyorum. Çok bir para vermiyorlar ama yine de gidiyoruz ev arkadaşımla beraber. Yorucu bir akşam oluyor. Ben devam edemem diyor arkadaşım. Aldığımız paranın içinden yol parasını düşünce zaten elimize pek bir şey kalmadığından ben de devam etmeme kararı alıyorum. İlk akşam bırakıyoruz işi. Bir de mesleği öğrenmek için sınıf arkadaşlarımdan birinin desteğiyle onun çalıştığı spor gazetesinde gönüllü staj yapmaya başlıyorum. 40-50 yaş üstü kadın erkek birkaç gazetecinin bilgisayar başında pöfür pöfür sigara içtiği küçücük bir ofis burası. Ufkum açılacak derken içim kararıyor. Benden yazdıkları haberleri gazetecilikte kullanılan F klavyeli bir bilgisayarda temize geçmemi istiyorlar. Ama Q klavyeye alışık, F klavyeye yabancı olduğum için zorlanıyorum. Sınıf arkadaşım yazdıklarıma bakmak için yanıma gelip bir cümleyi bitirip de diğer cümleyi yazdığımda boşluk bırakmadığımı fark ediyor. O zamana kadar cümle bitimlerinden sonra boşluk bırakmam gerektiğini öğrenmemişim. Burada staj yapmak için yol parasını ayıracak bütçem ve spora da ilgim olmadığından bir tek boşluk bırakmayı öğrenerek gazeteye gitmeyi bırakıyorum. Bu arada ilgim olmasa da Galatasaray düşkünü olan ev arkadaşımın etkisiyle kendi takımım olan Fenerbahçe ile ilgilenmeye başlıyorum ve içimden bir Roberto Carlos fanı çıkıyor. Onunla yatıp kalktığım, Fenerbahçe'nin puan durumunu ilk 11'ini ezbere söyleyebildiğim bir dönem bu. Sınıftaki arkadaşlarımdan biri Roberto Carlos'la tanışmak ister misin diye soruyor. Fenerbahçe TV'nin kameramanlarından biri arkadaşım. Onunla Samandıra'ya idmana gidip tüm takımla tanışabilirsin diyor. Gerçekleşebileceğine ihtimal vermezken kendimi önce kameraman arkadaşıyla birlikte Samandıra'ya giderken sonra da cam odada tek başıma idmanı izlerken ardından Roberto Carlos, Guiza, Alex, Kazım, Lugano ve takımda kim varsa hepsiyle sarılıp fotoğraf çektirirken buluyorum. Böylece bir hayalim daha gerçekleşmiş oluyor. İyi kötü deneyimlerle kontrolü %100 elde tutma çabasıyla geçen okul yılının sonlarına doğru kendimle baş edemeyecek kadar yoruluyorum. Hem çektiğim aşk acısı hem hayatı dengede tutma çabası ve aileme yük olma hissiyatıyla kaldırabileceğimden fazla yıpranıyorum. Tahammülsüzlüğüme tahammülüm kalmıyor. Anneme psikolojik destek almak istediğimi söylüyorum. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden psikiyatrist randevusu alıyor ve birlikte gidiyoruz. Odaya giriyorum. 40'larının sonunda 50'lerinin başında kalıplı bir erkek doktor çok da ilgili olmayan bir tavırla ne derdiniz var diye soruyor. Aklıma arkadaşımın abisiyle yaşadıklarımın yarattığı travma ve yaşadığım aşk acısı geliyor tek seferde. Kelimeleri toparlayıp da düzgün birkaç cümle dahi kuramadığım maksimum 2-3 dakikanın sonunda hiçbir şey söylemeyen doktor elime bir reçete tutuşturup gönderiyor beni. Halbuki benim kendimi anlatmaya, dinlenmeye, yardıma ihtiyacım var. Eczaneden bir torba ilacı alıp annemle yürümeye başlıyoruz. Anneme dönüp o ilaçları kullanmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini, değişmesi gereken şeylerin hayatın içinde olduğunu söylüyorum. Bir kez daha çözümü kendi kendime bulmam gerektiği gerçeğiyle baş başa kalıyorum. Ve bunlar yaşanırken bir mucize oluyor. Sevdiğim çocuk görüşmek istiyor. Dışarıda buluşuyoruz, yürümeye başlıyoruz. Havada normalin üstünde bir esinti var. Ağaçlar hışır hışır, rüzgar yüzümüzü yalaya yalaya yürüyoruz. Şuraya oturalım mı diye bir apartmanın önünü işaret ediyor. Oturuyoruz. Geçenlerde ise bir senede beni düşünmekten ve sevmekten hiç vazgeçmediğini, çok uğraştığını ama başarılı olamadığını, denemek istediğini söylüyor. Arkamı dönüp önünde oturduğumuz apartmanın adına bakıyorum. Bak diyorum, apartmanın adına bak. Eserken apartmanı. O apartmanın önünde kavuşuyoruz. İlk sene birçok projeyi arkadaş grubumuzla yaptığımızdan özgüven eksikliğimin çok fazla etkilerini hissetmeden tüm derslerimi veriyorum. Aşk acısı son buluyor. Artık erkek arkadaşım olan sevdiğim çocuk da bizim okula başlıyor. Ev arkadaşım, abimlerin bir kedisi var. Adı Ruhi. Bakamıyorlar. Şu an pansiyonda kalıyor. Sahiplensek mi diyor. Tamam diyorum. Bakımını harçlıklarımızla ortak üstlenmek konusunda anlaşıyoruz. O hafta sonu kediyi alır, bir gece küçük yalıda kalır. Bu güzel duyguyu annemlerle de paylaşır. Eve öyle geçerim diye düşünüyorum. Hem eve de pozitif, değişik bir hava gelmiş olur. Kediyi alıp küçük yalıya gidiyorum. Annem kapıyı açıyor. Günlerdir görüşmemiş olmamıza rağmen merhaba bile demeden avazı çıktığı kadar bağırıyor. O kedi eve giremez, nereye gidiyorsan git diye. Sokaktaki başka apartmanda yaşayan arkadaşlarına kadar ulaşıyor annemin çığlıkları. Kalbim kırılıyor ama ses etmeden 6 aylık kocaman sarı bir kedi olan Ruhi ile eve gitmek üzere yola çıkıyorum. Ruhi kısa süre içinde kısa tüylü bir kediden aslan gibi yeleli bir kediye dönüşüyor. Çok özel bir hayvan olduğu çıkıyor ortaya. Bir final projesi olarak çekmemiz gereken kısa film için senaryo yazıp başrolünde sınıf arkadaşlarımın kedilerin Brad Pitt'i dediği Ruhi'yi oynatıyoruz. Güzel bir puan olarak geçiyoruz o dersi. O arada okulun yakınında yeni açılan bir kafe personel ilanı veriyor. Başvuruyorum. 10 günlük bir deneme süreci diyerek başlatıyorlar. 2009 yılına gireceğimiz akşam orada çalışıp oradan yorgun argın ve işe alınmadığım bilgisiyle çıkıp küçük yalıya gidiyorum. Annemler yılbaşını kutlamak için babamın arkadaşının evine gidiyorlar. Yeni yıla evde tek başıma uyuyarak giriyorum. Sonrasında oturduğumuz The Apartman satılıyor. Başka bir ev buluyoruz. 600 lira olan kiramız 750 lira oluyor. Üçüncü ev arkadaşımız eve hiç gelmese de bu eve katılmayı da kabul ediyor. Eskisinden çok eşyamız olduğu için bu sefer kamyon da tutmamız gerekiyor. Kamyonu da buluyoruz. Taşınacağımız akşam annelerimiz, babam ve sınıf arkadaşlarımız da yardıma geliyor. Hepimiz canla başla uğraşırken babam eşyalara, eve, taşınmamıza, arkadaşlarıma, hepsine onaylamayan, içimi acıtan, yarım bırakan, yük olduğumu hissettiren ve her zamanki gibi idare edilmesi gereken bir gözle bakıyor. Burula burula da olsa devam etmem gerektiğini biliyorum. Babam ve arkadaşlarım gidiyor. Anneler o gece yerleşmemize yardım ediyor. Böylece bir sene kadar sürede üçüncü eve taşınmış oluyorum. Birkaç gün sonra kapının önünde bağırtılar oluyor. Kapı deliğinden bakıyorum. Sarıklı, eli bastonlu, aksakallı bir dede var kapıda. Çıkın evimden diye bağırıyor. Öğreniyoruz ki asıl mal sahibimiz kendisi ve demans hastası. Açmayın kapıyı diyor oğulları. Bazen evden kaçıp kapılara dayanıyor böyle. Dedeyle yaşamaya da alışıyoruz. Okulun ikinci ve son senesinde de çalışıp para kazanacak bir iş bulamıyorum. Okul ayarlamaya söz verdiği stajları ayarlamıyor. Meslek adına derslerde öğrendiklerim haricinde hiçbir deneyim kazanamıyorum. Tek hedefim dersleri verip okulu bitirmek ve bir işe girmek. İşleri yoluna koyduktan sonra da okumaya devam etmek. Erkek arkadaşım çok istediğimi bildiğinden ilk dövmelerimi hediye ediyor bana harçlıklarından arttırıp. Aramızda maddi bir bağ yok. Zaten onun da durumu benden pek farklı değil. İkimiz de kendimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Sol omzuma çıplak, ayaklarını karnına çekmiş bir peri, sağ omzuma da ortasında Nil'in anahtarı dedikleri ank sembolü olan bir kelebek yaptırıp dörde bölünmüş kelebek kanatlarının her birine dört kişilik çekirdek ailemizin baş harflerini yazdırıyorum. Ailem her şeyim diye düşünüyorum. Dünyada onlardan daha önemli olan kimse yok benim için. Dövmeleri yaptırdıktan sonraki hafta sonu eve gittiğimde balkondaki babamın yanına gidiyorum. Ben ne yaptırdım biliyor musun diyorum. Dövme diyor onaylamayan bir sesle. Bakmadan. Sonrasında derinden bir yerlerden sevdiğim, birlikteyken hayatın, şarkıların, duyguların anlam kazandığı erkek arkadaşımla da gerçek hayatın zorluklarıyla karşılaştığımız yerlerde sorunlar yaşamaya başlıyoruz. Bir süre o benim kalbimi kırıyor, bir yerden sonra ben de onun kalbini kırıyorum. Zor devam ediyoruz ama ayrılamıyoruz da. Hayatımın en güzel şarkılarının çoğunu o dönem onunla dinliyorum. O şarkılar aracılığıyla da bağlanıyorum ona. Birlikte öğreniyor, birlikte büyüyoruz ama bağımız zayıflamaya başlıyor. Tam o zamanlarda ayrılık yavaş bir süreçte gerçekleşiyor. Kapılara dayanan aksakallı hacı amcanın evinde konusu poker olan bir kısa film çekiyoruz. Mezuniyet zamanı geliyor. Ben mezun oluyorum. Ev arkadaşım yaz okuluna kalıyor. Mezuniyet günü okula ikimizin de annesi ve kardeşim geliyor. Hatırladığım kadarıyla o gece son kez bizim evimizde kalıyorlar. Ev arkadaşımın yaz okulu sürecinde evi açık tutmaya karar veriyoruz. Bir yandan da ben iş bulur, o evde kalmaya devam ederim gibi de bir umudum var. Okulun yaptığı mezuniyete katılmıyoruz. Arkadaş grubumuzla Beyoğlu'nda bir terasta yemek yiyoruz mezuniyeti kutlamak için. Bulduğum tüm bağlantıları kullanıp medya sektöründe iş bulmaya çalışıyorum. Diplomam olursa iş bulurum düşüncemin gerçekte hiçbir karşılığının olmadığını fark ediyorum. Çocukluğumdan beri bir gün çalışsam ne güzel olur diye hayalini kurduğum Dream TV'ye, müzik dergilerine mailler, mesajlar gönderiyorum. Arkadaşlarım aracılığıyla bulduğum muhabirlerle iletişime geçiyorum ama hiçbir dönüş alamıyorum. Bir iki haber kanalında staj buluyorum. Ama yine para vermiyorlar ve çok uzaktalar. Aileme çalışmak için üstüne para vermem gerektiğini söylemekten çekiniyorum. Okudun da ne oldu diyecekler. Kendime bir hayat yaratamayacağım diye ödüm kopuyor. 19 yaşındayım. Sınıf arkadaşlarımın hepsinden küçüğüm ama geç kalma telaşını hepsinden çok ben hissediyorum. Bu aralarda bir yerlerde Michael Jackson ölüyor aniden. O zamana kadar özel bir ilgimin olmadığı bu adamı araştırmak, öğrenmek istiyorum. Ve hikayesini öğrendikçe empati duygusuyla karışık bir sevgi duyuyorum. Bir gün bize kalmaya gelen kuzenim, bir arkadaşımın dövme yapan arkadaşı var. Amatörmüş, deneyim kazanmaya çalışıyor. Gelip dövme yapabilir mi diyor. Olur diyorum. Dövmeci geliyor. Ben de elimin bileğine Michael Jackson'dan bir alıntı yazdırıyorum. Heal the world. Sol elimin bileğine kazınıyor böylece yamuk yumuk yazılmış. Dünyayı iyileştir yazısı. Kısa sürede iş bulamayacağımı anlaşılınca ev arkadaşım okuldan mezun olduktan sonra evi kapatıyoruz. Ev arkadaşıma Ruhi ne olacak diye soruyorum. Sokağa bırakırız diyor. Mümkün değil Ruhi'yi sokağa bırakmam da onsuz yaşamam da. Küçük yıldaki evde kardeşimin hamsterı ve Çınarcık'tan getirdikleri yavru köpek var. Umut yine o kırmızı minibüsü ayarlıyor taşınma için. Bu evi de birlikte topluyoruz. O esnada annem arıyor. Umut alıyor telefonu. Ruhi, ben, Gizem geliyoruz deyip kapatıyor. Annem geri arayıp hayır desin diye bekliyorum ama demiyor. Tek başıma ayrıldığım eve diplomam ve Ruhi ile beraber geri dönüyorum. Dağılmamaya, hata yapmamaya, kimsenin ağzına laf vermemeye çalışarak tırmalaya tırmalaya güçlü olma ve görünme çabasıyla geçen 2 yıl sonlanıyor böylece. Hayattan yalnızca çabalayarak kendime bir yaşam kurmayı, kendime ait bir çatım, bir kariyerim olmasını diliyorum. Duygusal dünyamı, incinebilir taraflarımı, kanayan yaralarımı, hepsini gelecek ve maddi özgürlük kaygılarının altında kimsenin göremeyeceği yerlere saklamaya çalışıyorum. Ailemden maddi bir beklentim kalmasın, kendimi yük gibi ve sınırlanmış hissetmeyeyim istiyorum. Benim için o halleder desinler, manevi desteklerini alabileyim yeter diye düşünüyorum. Bu düşüncelerle tekrar aile evinde yaşamanın gündemimi değiştireceği, kendime yöneltmeye çalıştığım ilgimin dağılacağının bilinciyle dönüyorum eve. Tam bu satırları yazıp da bölümü nasıl kapatacağımı düşünürken, işlerini severek takip ettiğim çizer Eren Boz, Dante'den bir alıntı paylaştı. Bu bölümü bir sonraki bölüm için spoiler niteliği taşıyan o alıntıyla kapatıyorum. Her karanlık kendisini sonlandıracak şafağın tohumlarını içinde taşır. Umarım keyif alarak kendinizden bir şeyler bularak dinlemişsinizdir. Her bölümde olduğu gibi bu bölüm yaşanırken eşlik eden şarkılardan oluşan playlistin linkini de açıklamalara bırakıyorum. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.